Ayrım 42. Yaşanmayan zaman. Özgürlük yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 360. Jack'ın söylediklerini pek dinlediği yoktu. Korkuyor. Üstelik kötü bir insan o, yalnız da diye düşünüyordu. Ona doğru eğildi, saçlarını okşadı. Zamanlı küçük Jack'ım benim. Tatlı güzel Boris'im benim. Lola gülümsüyordu. Yüzünde apaçık, dürüst anlamlar vardı. Boris içinde acı bir pişmanlık duydu. Ne olursa olsun söylemesi gerekti kadına. Ne sersemlik dedi Lola. Sinirlerim çok bozuk, bize neler söyleyeceğini merak ediyorum. Ama ne olsa hak verirsin. Sen hemen yarın gidiverecekmişsin gibi de gelmiyor bana. O kadar da değil korkum. Boris ayaklarına doğru baktı, ıslık çalmaya başladı. Duymamış gibi yapmak gerekti çünkü üstelik ikiyüzlülükle suçlayabilirdi onu. Her geçen saniye iş biraz daha zorlaşıyordu. O acınacak, ağlamakla suratı takınacaktı ona. Bana bunu yaptın ha diyecekti. Bunu yaptın ve bana tek söz söylemedin. Durumum kötü olacağı benziyor diye düşündü. Bir martini dedi Lola. Sen ne içersin? Bana da. Tekrar ıslık çalmaya başladı. Daladier'in konuşmasından sonra herhalde bir bahane bulurdu. Lola savaşın ilan edildiğini duyacaktı. Bu haber onu sarsacaktı. Ne olsa, az da olsa sarsacaktı. Boris o arada ben orduya katıldım diyecekti. Kadın daha neyle uğradığını anlayamadan. Ani bir kederin insanda beklenmedik tepkiler yarattığı durumlar vardır. Gülme gibi örneğin. Gülmeye başlarsa boktan bir şey olur bu. Tarafsız bir düşünceyle Lola gülmeye başlarsa biraz bozulurum ama diye karar verdi kendi kendine. Oteldeki bütün müşteriler holde toplanmıştı şimdi. O iki papaz da oradaydı. Hepsi rahat bir biçimde koltuklara gömülüşlerini, seyrettirdiklerini bildikleri için böylesine rahat görünüyorlardı. Ama Boris Cho'nun ikide bir saate bakan donuk gözlerinde kaygılı, sabırsız anlamlar yakalamıştı. Tamam, tamam. Önünüzde bir yarım saatiniz kaldı, sonra öğreneceksiniz. Boris memnun değildi durumdan. Daladier'i sevmiyordu. Bütün Fransa'da çocuğuyla, çoluğuyla yüz binlerce ailenin ve bir o kadar da saygı değer papazın şimdi o halk cephesine kundak sokmuş aşağılık herifin laflarını kutsal bir ilahi dinler gibi yürek çarpıntısıyla dinleyeceklerini bilmek onu rahatsız ediyordu. Herife hak etmediği kadar önem kazandırıyor bu iş diye düşündü. Radyoya ilgisiz gözlerle bakarak açık açık gürültüyle esnedi. Hava sıcaktı, susamıştı. Adamların üçü uyuyordu. İkisi koridora çıkan kapının yanında, üçüncüsü ufak tefek ihtiyar adam, dua eder gibi ellerini birbirine dayamış öyle uyuyordu. Ötekiler, dört kişi mendillerini dizlerine yaymışlar, iskambil oynuyorlardı. Genç genç adamlardı, çirkin de değillerdi. Arkalarında çivileri astıkları ceketleri enselerinin üstünde sallanıyor, sallanırken gidip geldikçe saçlarını karıştırıyordu. Arada Matthew adamları hatırlıyor, yanında oturan ufak tefek sarışının kıvırcık tüylü güneş yanığı kollarına, iskambilleri ustalıkla parmak uçlarında oynatan geniş kara kara tırnaklı ellerine bakıyordu. Tipograftı adam, yanındaki sağ yanındaki adam çilingirdi. Öbür ikisi Matthew'un karşısında, karşı kanepede yan yana oturan iki adamdan biri, Matthew'a yakın olanı bir şirkette çalışıyordu. Öteki, Bois Colombe'da bir kahvede kemancıydı. Kompartıman erkek, tütün ve şarap kokuyordu. Ter haşin alınlarından akıyor, erkek yüzlerinin girinti çıkıntısını belirtiyor, pırıl pırıl cila sürüyordu. Ufak tefek ihtiyarın bir şeyleri çiğniyormuş gibi durmadan kımıldayan çenesinde, yanaklarındaki beyaz sert ve güdük kılların arasında ter daha da yağlı, daha yapışkandı. Yüzün bir çeşit dışkısı. Pencerenin ardında, arka yüzünde, korkunç bir güneşin altında kül rengi ve dümdüz toprak sürüklenip gidiyordu. Tipografın şansı yoktu, kaybediyordu boyuna. Kaşlarını çatarak iskambillere doğru şaşkın ve inatçı bir yüzle eğiliyordu. Kinle, iş kötü gidiyor bugün dedi. Sessizce oynamakta devam ettiler. Az sonra tipograf iskambilleri bir zafer haykırışıyla dizine açtı. Koz dedi. Hey, şansımız dönüyor galiba. Ne dersiniz çocuklar? Az buçuk bir şeyleri kurtaracağız galiba ha? Ama karşısındaki kendi elini açmıştı bile. Koz, koz, bu da koz. Ne yaparsın arkadaş? Yukarıdakinin bugün seninle arası açık. Tipograf iskambilleri itti. oynamıyorum artık dedi. Çok kaybettik yeter. Doğrusun dedi çilingir. Hem çok sallıyor tren. Oynanmıyor ki. Şirkette çalışan adam mendilini katlamış cebine koymuştu. İri kalın bir adamdı. Kocaman yassı kurbağa suratı sağlıksız bir renkle sapsarı, çenesi dört köşe, alnı daracıktı. Öbür üçü ona siz diyorlardı çünkü okumuştu. Hem de çavuştu. Ama o onlarla senli benli konuşuyordu. Bir an Matthew'ye kötü gözlerle baktı sonra sendeleyerek ayağa kalktı. Bir yudum içeyim boğazım ıslansın dedi. İyi fikir. Çilingir ile topograf torbalarından birer şişe çıkardılar. Çilingir şişeyi dikip içti sonra kemancıya uzattı. Benzin alacak mısın? Yok dedi kemancı şimdi istemem. Ağzının tadını bilmiyorsun ahbap. Sıcaktan şaşkın bunalmış sustular. Çilingir derin derin soluk aldı yanaklarını şişirdi. Usul usul koyverdi soluğunu. Şirkette çalışan adam bir highlife yakmıştı. Matthew, benden hoşlanmadılar. Kendini beğenmişim biri diyorlardır herhalde diye düşündü. Oysa içinin onlara doğru aktığını duyuyordu. Hatta uyuyanlara, hatta şirkette çalışan adama doğru. Esniyorlar, uyuyorlar, iskambil oynuyorlardı. Trenin tek düze salıntısı içi boş kafalarını sallıyordu. Ama onların kaderleri vardı, alın yazıları vardı. Kralların olduğu gibi, ölülerin olduğu gibi. Sıcakla, yorgunlukla ve sineklerin uğultusuyla karışmış ezici bir kader. Bir etüy gibi sımsıkı kapalı vagon, çevresi güneşle, baş döndürücü bir hızla gelip geçilmez hale gelmiş, hapsolmuş vagon. Onları sağa sola savurarak aynı serüvene doğru sürükleyip götürüyordu. Tipografın kıpkırmızı kulağında beyaz parlak bir ışık halkalanmıştı. Kulak memesi, kandan bir çilek sanki. Savaş bununla yapılıyor işte diye düşündü Matthew. O ana kadar savaş ona eriyip bükülmüş çeliğin, kopmuş putrellerin, çimentonun ve taşın korkunç bir karışımı gibi gözükmüştü. Şimdi kan güneşin ışığında titreşiyor, kızıl renkli bir aydınlık vagonu dolduruyordu. Savaş kanlı bir alın yazısıydı. Savaşı bu altı adamın kanlarıyla yapacaklardı. Kulak memelerinde biriken kanla, derilerinin altında masmavi dolaşan kanla, dudaklarındaki kanla yapacaklardı. Tulummuşlar gibi bıçaklayıp boydan boya açacaklardı gövdelerini ve bütün pislik, bütün iğrençlik dışarı fırlayacaktı. Çilingir'in gurul gurul öten ve bazen sağır bir sesle kokusunu dışarı veren edepsiz bağırsakları, arenada karnı patlamış bir beygirin bağırsakları kadar acıklı, toz toprak içinde sürüklenecekti. Tipograf kendi kendisine söyler gibi, "Eh biraz kalkalım da bacaklarımızın pası silinsin," dedi. Matthew onun kalkışını ve koridora çıkışını seyretti. Şimdiden bu basit cümle tarihe mal olmuştu bile. Bir ölü, bir yaz günü mırıldanmıştı o tümceyi yaşıyorken. Bir ölü ya da aynı şey ölmeden dönebilmiş biri. Ölüler şimdiden ölüler. İşte onlara söylenecek hiçbir şeyim olmaması bundan. Onlara bir çeşit baş dönmesiyle bakıyordu. Büyük tarihi serüvenlerinde onlarla ortak olmak isterdi. Ama bu serüvenin dışında bırakılmıştı Matthew. Onların sıcağında bunalıyordu. Aynı topraklarda kanını akıtacaktı ama gene de onların yanında değildi. Matthew solgun ve ölümsüz bir aydınlık halkadan, bir haleden başka bir şey değildi. Alın yazısı yoktu onun. Koridorda sigara içen tipograf birden onlardan yana döndü. Uçaklar var, ha? Şirkette çalışan adam eğildi, göğsü neredeyse kalın bacaklarına değecekmiş gibi eğildi, başını kaldırmış, kaşlarını çatmıştı, baktı. Nerede ya? Orada işte bak, Allah'ın belaları, çilingir. Ama dedi, ben acaba... Kemancı güzel gözlerini korkuyla tipografın gözlerine dikti. Bizimkiler mi acaba? Çok yüksekte uçuyorlar, görünmüyor. Tabii bizimkiler dedi çilingir. Kim olsun istiyorsun? Savaş başlamadı ki daha. Tipograf güldü. İki eliyle kapının iki yanını tutmuş, vagondan içeri doğru eğilmişti. Ne biliyorsun dedi. 11 saattir yoldayız. Ama belki sen gelesin de savaşı ilan edesin diye bekliyorlardır ha? Çilingir bocaladı. Vay canına sahibe dedi. Hakkım var. Belki de sabahtan beri savaş başladı da haberimiz yok. Üçü birden şirkette çalışana döndüler. Ne dersiniz? Savaş başlamış olabilir mi acaba? Şirkette çalışan adam ciddi ve önemli bir şey söyleyecekmiş gibi onlara baktı, sonra kibirle omuz silkti. Ne sanıyorsunuz siz dedi. Biz sahi sahi Çekoslovakya için dövüşeceğiz mi sanıyorsunuz? Haritada Çekoslovakya'ya baktınız mı hiç? Bakmadınız mı? Eh öyleyse ben baktım. Hiçbir bok yok o Çekoslovakya denen yerde. Hiçbir bok yok. Avuç içi kadar bir yer. Orada olsa olsa 2 milyon adam vardır. Hepsi aynı dili bile konuşmuyorlar. Hitler'in o Çekoslovakya denen yer için arı kovanına çomak sokacağını mı sanıyorsunuz? Ya dala diye, dale diye, kuru kuru dale diye değil bir kere. Ardında milyonlar var. Milyonlar Çekoslovakya uğruna başlarını belaya sokmak istiyorlar mı bakalım? Adamlara ayrı ayrı ciddi gözlerle baktı, sonra karara vardı. Gerçek olan şu ki bu iş onlarda da bizde de 36'dan beri kaynayıp duruyor zaten. E onun için Chamberlain'ler, Daladier'ler, Hitler'ler ne yaptılar? Şu heriflere esaslı bir ders verelim dediler. Aralarında gizli gizli anlaştılar. Hitler'in en büyük numarası bu. İşçilerin azıcık biti kanlandı mı, kımıldadılar mı? Hadi bakalım, hepsini kışlaya. Böyle olunca dilleri bilmem nerelerine girer hepsinin. Kaşındın mı? 2 saat talim. Gene mi kaşınıyorsun? 6 saat talim. Böyle böyle hepsi dize gelir kardeşim, anladın mı? Başlarlar yanılıp yakılmaya. Eh öteki başvekiller biz de onun gibi yapalım dediler. Sizin anlayacağınız savaştı, boktu, püsürdü öyle şeyler yok kardeşim, yok. Ne Çekoslovakya için ne de başkası için. Ama biz gideceğiz bir kere. 3 yıl, 4 yıl mı cephedeyiz? Bir cephedeyken de onlar geride proletaryanın anasını ağlatacaklar. Bu bir oyun. Adamlar ona çok da inanmış görünmüyorlardı. Rahatlamamışlardı ya da daha doğrusu anlamamışlardı ne dediğini. Çilingir omuz silkti. Benim bildiğim dedi, hep böyle olur. Tabağı büyük kırar, dayağı küçük yer. Kemancı hak verir gibi başını salladı ve sustular. Tipograf tekrar sırtını dönmüş, koridordaki kocaman pencerenin camına alnını yapıştırmıştı. Matthew, tabii diye düşündü. Dövüşeceğiz diye bayram etmiyorlar. 14'te cepheye gidenlerin kulaklarına varan ağızlarını, çiçeklerle süslü silahlarını düşündü. Sonra ne olmuştu? Kuşkusuz asıl haklı olan bunlardı. Atasözleriyle konuşuyorlardı ama sözcükler ele veriyordu onları. Kafaların içinde sözcüklerle anlatılamayacak bir şeyler vardı. Babaları saçma, boş bir kıyasıya cinayet işlemişti. Sonra 20 yıl boyunca çocuklara savaşın gerçekte hiçbir ödülü olmadığını öğretmişlerdi. Ondan sonra şimdi onların Berlin'e, Berlin'e diye heyecanla bağırmaları isteniyordu. Zaten artık onların dediklerinin, onların düşündüklerinin hiçbir önemi kalmamıştı. Alın yazılarının dışında, ötesinde kalmış, önemsiz, zavallı çabalamalardan ibaretti bunlar. Şimdiden sonra 38'in askeri diye söz edeceklerdi onlardan. Tıpkı 11. yılın askeri, 14'ün askeri dedikleri gibi. Tıpkı ötekiler gibi toprakta birer çukur kazacaklardı bunlar da. Ne daha iyi, ne daha kötü. Tıpkı onlarınki gibi. Sonra da çukurlara girip saklanacaklardı. Piyangodan bu çıkmıştı şanslarına. Birden ya sen diye düşündü. Sen kimse senden hiçbir şey istemediği halde onların tanığı olmaya kalkışan sen. Sen kimsin, nesin, ne yapacaksın? Ve eğer geri dönebilirsen yaşama ne olacaksın o zaman, kim olacaksın? Tipograf camı vurdu. Gene geldiler dedi. Kemancı korkuyla kim diye sordu. Uçaklar, trenin üstünde dolanıp duruyorlar. Dolanıp duruyorlar mı? Hayal mi görüyorsun? Hayal görmüyorum. Gözümle görüyorum. Gel bak. Vay canına dedi Çilingir. Vay canına. Ufak tefek ihtiyar uyanmıştı. Elini kulağın arkasına koyarak sordu. Ne var? Uçaklar. Ha, uçaklara. Mutlu bir gülümsemeyle bir an baktı, sonra tekrar daldı. Tipograf, gelin bakın dedi. Gelin bakın çabuk. En azından 30 tane. Villa Kublai'dan beri hiç bu kadarını bir arada görmemiştim. Çilingir'le şirketteki memur kalktılar. Matthew arkaları sıra koridora çıktı. 20 kadar küçücük parlak böcek gördü. Göğün berrak suyunda küçücük kıpır kıpır 20 kadar deniz böceği kesik kesik aralıklarla var oluyorlardı. Güneşin aydınlığında olmadıkları zaman siliniyor, kayboluyorlardı hepsi. Ya ötekilerse? İyi şey söyle. Ne oluruz biliyor musun? Tam hedefteyiz. Şimdi koridorda, burnu havada göğe bakan bir sürü adam toplanmıştı. Şirkette çalışan adam, vay be, iş ciddileşiyor dedi. Sinirleri bozulmuştu hepsinin. Biri parmaklarıyla cama trompet çalar gibi vurup duruyordu. Biri ayağıyla yerde tempo tutuyordu. Uçak tam trenin hizasında keskin bir viraj aldı ve görünmez oldu. Bir ses "Öf!" dedi. "Durun!" dedi tipograf. "Durun! Gene gelecek. Daha önce de gördüm. Dedim size, trenin üstünde dolaşıp duruyorlar. İşte geldiler." İri gürbüz bir genç adam camın birini indirmiş yarı beline kadar sarkmış bakıyordu. Uçaklar görünmüştü gene. Biri ardından gümüş beyazı incecik bir kuyruk bırakıyordu. İri gürbüz adam "Almanlar" dedi. "Sahi mi?" Matyunun arkasında kemancı birden kalkmış uyuyan adamları omuzlarından yakalamış tartaklıyordu. Biri pembe pembe uykulu uykulu gözlerini zorla açtı, gevşek bir sesle sordu. "Ne var? Ne oldu?" "Savaş, savaş başladı," dedi kemancı. "Şimdi inecekler beynimize. Tepemizde uçaklar var." Lola sinirli bir hareketle Boris'in bileğini yakaladı. "Dinle, dinle," dedi. Jack sapsarı olmuştu. "Dinle, şimdi konuşacak," dedi. Biraz genizden gelen kalın, ağır, tok bir sesti konuşan. "Vatandaşlarıma bu gece uluslararası siyasi durum hakkında bir açıklamada bulunmayı vaat etmiştim. Bugün öğleden sonra durumda bir değişiklik oldu ve yarın Münih'te Şansölye Hitler, Monsieur Chamberlain ve Monsieur Mussolini ile dörtlü bir görüşmede bulunmak üzere Almanya'ya davet edildim. Bu daveti kabul ettim. Böylesine önemli bir görüşmeden bir gün önce vatandaşlarıma kesin biçimi yarın belli olacak olan siyasi durum konusunda bilgi vermeyi erken ve uygunsuz buluyorum. Vatandaşlarımın bana hak vereceklerinden eminim. Ve yola çıkmadan önce vatandaşlarıma cesur ve kararlı davranışlarından dolayı teşekkür etmek isterim. Özellikle şanlı bayrağımız altında görev başına çağrılan kahraman Fransız askerlerine gösterdikleri soğukkanlılık ve cesaretten dolayı teşekkürü borç bilirim. Görevim ve sorumluluğum çok ağırdır. İçinde bulunduğumuz koşullar doğduğundan bu yana barışı ve Fransa'nın yaşamsal çıkarlarını korumak için tüm gücümle çalıştım. Yarın sevgili ve kahraman milletimin ardında olduğu inancıyla ve aynı güçle davamızı savunacağıma inanmanızı isterim. Boris, dedi Lola. Boris. Boris yanıt vermedi. Lola, uyan sevgilim, neyin var, dedi. Barış, barış bu. Uluslararası bir konferans toplanıyor. Boris'e heyecandan kızarmış yüzüyle döndü, baktı. Boris dişlerinin arasından tükürür gibi küfrediyordu. Kahrolsun orospu çocukları. Allah topunun sinsilesinin, sülalesinin 7000 kere belasını versin. Lola'nın sevinci birden korkuya döndü. Neyin var canım? Sevgilim, sapsarı oldu yüzün. Gönüllü kaydoldum, dedi Boris. 3 yıl için. Tren gidiyor. Uçaklar tepede dolanıyordu. Makinist çıldırmış, dedi biri. Ne bekliyor durmak için? Herifler bombalarını bir koyverseler hepimiz sinek gibi geberip gideriz burada. Tipograf sapsarıydı, sakindi. Başı yukarıda, gözlerini uçaklardan ayırmıyordu. Dişlerinin arasından camdan atlamalı olmazsa, dedi. Hah, dedi şirketteki adam. Hah, bu hızla camdan atlayacaksın ha? Mendilini çıkarmış alnını kuruluyordu. İmdat kolunu çekelim en iyisi. Çilingirle tipograf birbirlerine baktılar. Tipograf, hadi çek, dedi. Ya bizimkilerse, dedi Çilingir. Ne yaparım sonra? Matthew sırtında ani bir ağırlık hissetti. Biri vurmuştu sırtına. Şişman bir adam. Bağıra bağıra koşuyordu. Yavaşlıyor, yavaşlıyor. Kapılara koşun. Tipograf şirkette çalışana döndü. Dişlerini meydana çıkararak yarım bir gülüşle sırıtıyordu. Hareketleri ağırlaşmış, güvenini kaybetmişti. Gördünüz mü, dedi. Herif durduruyor treni. Almanlar geldi. Sonra onun taklidini yaparak kırıttı. Oyun bu kardeşim, oyun. Alın bakalım. Görün, oyun muymuş, değil miymiş? Adam gevşek bir sesle, ben öyle demedim, dedi. Ben dedim ki, tipograf sırtını döndü yürüdü. Bütün kompartmanlardan adamlar çıkıyor, koridora doluyor, tarlalara en önde atlayabilmek için birbirlerini itiyorlardı. Biri Matthew'nun koluna dokunmuştu. Matthew döndü baktı, ufak tefek ihtiyardı. Başını ona doğru kaldırmış, şaşkın gözlerle bakıyordu. Ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Matthew huzursuz, yok bir şey, dedi. Uyumanıza bakın siz. Pencereden sarktı. İki adam vagonun basamağına inmişlerdi. Biri bir feryat kopardı, sonra kendini boşluğa bıraktı, yere değdi, sıçradı. Hız onu yana savurmuştu, tekerlendi. Bir telgraf direğine çarptı, beyin üstü yuvarlandı. Tren onu gelip geçmişti bile. Matthew başını çevirdi, adamın kalktığını, ufacık simsiyah kollarını kaldırarak tarlalarda koşmaya başladığını gördü. Öteki öne eğilmiş karar veremiyor, bir eliyle bakır kapı tokmağını sımsıkı tutuyordu. Boğulur gibi bir ses. İtmeyin yahu dedi. Hey tanrım, öleceğiz be. Tren daha da yavaşlamıştı. Bütün pencerelerde dışarı uzanmış başlar, bütün basamaklarda atlamaya hazır insan salkımları vardı şimdi. Dönemeçte bir istasyon göründü. 300 metre ilerideydi. Matthew uzakta küçük bir kent görebildi. İki adam daha atladılar ve küçük bir demir yolu geçidinin parmaklığını geçtiler. Tren istasyona girmişti bile. Matthew, işte diye düşündü. İşte bunları kahraman yapacaklar. İstasyondan karma karışık bir uğultu pencerelerden doldu. Açık renk elbiseler güneşte parıldıyor, eller sallanıyor. Hasır şapkalı uzun iri kızlar mendillerini sallıyor. Çocuklar demir yolu boyunca gülerek haykırarak koşuyordu. Kemancı Matthew'yu yana savurarak pencereye sokuldu, göbeğine kadar sarktı, dışarı baktı, sonra iki elini ağzının yanlarına boru gibi yapıştırarak olanca sesiyle bağırdı. Kaçın, kaçın, uçaklar geliyor. İstasyondaki kalabalık ne dediğini anlamamıştı. Gülerek, bağırışarak bakıyorlardı hepsi. Kemancı bu kez elini kaldırdı, başının üstünden gökyüzünü gösterdi. Bu harekete coşkun bir alkış yanıt verdi. İnsanlar bağırışıyorlar, gülüyorlardı. Matthew önce ne dediklerini duyamadı. Sonra birden anladı. Barış, barış, arkadaşlar, barış. Bütün tren bir ağızdan uğuldadı. Uçaklar, uçaklar, hurra diye bağırıyordu kızlar, hurra. Sonunda göğe bakmayı akıl ettiler. Ellerini kaldırarak uçakları rengarenk mendilleriyle selamladılar. Şirkette çalışan adam sinirli hareketlerle tırnaklarını kemiriyordu. Anlayamıyorum diyordu. Anlayamıyorum. 2-3 uzun gıcırtıdan sonra tren durdu. İstasyon memurlarından biri tahta sıralardan birine fırlamış kırmızı işaret bayrağı koltuğun altında bağırıyordu. Barış, Münih'te konferans, Daladier'e bu gece gidiyor. Tren bir an sessiz, kıpırtısız kaldı. Anlayamamıştı. Sonra birden korkunç bir gürültü koptu. Hurra! Yaşasın Daladier! Yaşasın Barış! 42. ayrımın sonu, sayfa 368.